Ayrım 5.
Löwenfeld, okul öncesi yaşında bulunan kör çocuklar arasında hareket özgürlüğü açısından söz konusu edilebilecek bireysel farklılıkları araştırmış ve o yaşta bile bu farklılıkların varlığını ortaya koymuştur. Toplum ilişkileri ve kişilik üzerindeki etkileri. Kişiliğin gelişim uyumunda doğrudan doğruya körlüğün bu gibi kişilere öz bir takım gelişim uyum sorunları yaratıp yaratmadığı bu bölümde çeşitli açılardan ele alınmıştır. Bu konuya ışık tutabilecek olan başka bir soru da şu olabilir. Körlük, toplumda ne gibi tipik tepki ve tavırların ortaya konmasına yol açmaktadır? Bu sorunun doğurduğu başka bir soru da, varsa bu tipik tepki ve tavırların kişilik gelişim uyum üzerindeki etkileridir. Bazı araştırıcılar çeşitli yollardan bu soruların cevabını araştırmıştır. Barker'ın incelemesine göre halk körleri, aciz ve başkalarına bağımlı kişiler olarak görmektedir. Ruselem, 100 üniversite sosyal bilimler öğrencisine bu konuyla ilgili bir anket uygulamıştır. Ankette körlerle ilgili olduğu ileri sürülen 20 beden, 14 toplumsal, 26 ruhsal özellik bulunuyordu. Deneklere kendilerine göre bu özelliklerden hangilerinin tipik olarak köre öz olduğunun belirtilmesi istenmiştir. Sağlanan sonuçlar şöyle belirtilebilir. A. Beden özellikleri. Baston taşır. Rehber köpek kullanır. Güneş gözlüğü takar. Yüzleri donuk ve hareketsizdir. B. Toplumsal özellikleri. Kendilerine öz okullara giderler. Endüstride çalışanına pek az rastlanır. Geçim açısından başkasına bağımlıdır. C. Çok duyar dokunma ve işitme duyuları vardır. Bellekleri güçlüdür. Bu incelemede daha çok kör kişi tanıyan grupla onlarla herhangi bir ilişkisi bulunmayan grubun kanıları arasında bir ayrıcalık bulunamamıştır. Summers, yeni yetmelik çağındaki kör gençlerin kişilik özellikleriyle ailelerin tutumları arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için 143 kör gence Kaliforniya kişilik envanterini uygulamıştır. Bu uygulamanın genel sonuçları, kör gençlerin kişisel ve toplumsal uyumda görenler için tespit edilmiş olan normların altına düştüğüdür. Kızlardan sağlanan sonuçların erkeklerinkine göre biraz daha elverişli olduğu görülmüştür. Başka bir önemli bulgu da körlerde rastlanan duygusal düzensizlik ve toplumsal uyumsuzluk hallerinin doğrudan doğruya körlüğün sonucu olarak değil daha çok toplumsal tavır ve tepkiler yüzünden geliştiğidir. Kör gençlerin envanter sorularına yaptıkları tepkilerdeki değişkenlik ve önemli bireysel farklılıklarda da sonuçların körlüğün ortakçıl bir ürünü olmadığını belirtmektedir. Araştırmanın ilginç bulgularından bir başkası da, tutacakları iş ve kazanç açısından güvenlik konularında körler arasındaki bunalım ve tasaların daha yaygın oluşudur. Aynı araştırma çerçevesi içinde ana babalarla yapılan mülakatlar bunlarda kör çocuk sahibi olmanın yaygın olarak bunalım ve üzüntülerin nedeni olduğunu göstermiştir. Bu ana babalar arasında yapılan vaka incelemeleri, kör çocuğu olmanın ne gibi duygusal çatışmalara yol açtığı konusunda belli başlı 4 neden olduğunu ortaya koymuştur. 1. Bazı ana babalar kör çocuğu olmayı Tanrı'nın kendilerini cezalandırdığının bir belirtisi olarak görmektedir. 2. Bazıları kör çocuğun kendilerinde zührevi hastalık bulunduğu şüphesi altında bıraktığından endişe etmektedir. 3. Kör çocuğun törel kuralları bozmuş olmanın, karı koca geçimsizliğinin, çocuk düşürme teşebbüsünün vesaire sonucu olduğunu düşünmenin yarattığı bir suçluluk duygusuna sebep olması. 4. Kör çocuğun kalıtımsal yetersizlik gibi nedenlerle ana babayı küçük düşürücü nedenlerin bir belirtisi sayılması. Bu duygu ve tutumların sonucu olarak ana babaların kör çocuklarına karşı olan tepki ve tutumları 5 farklı özellik göstermektedir. 1. Çocuğu ve sakatlığını olduğu gibi benimseme. 2. Çocuğu ve sakatlığını yok farz etmek biçiminde beliren inkar tepkileri. 3. Kör çocuğa karşı aşırı derecede koruyucu bir tutum takınma. 4. Gizli ve kılık değiştirmiş çocuğu istememe tepkileri. 5. Çocuğu isteyip benimsemediğini açıkça ortaya vurmak. Bu tutum ve tepkilerden gizli ve açık istememe tepkileriyle aşırı derecede koruyuculuğun düzgülü gelişimi en fazla engellediği kabul edilmektedir. Summers'ın incelemesindeki 50 ana babadan 9'unun çocuğu benimsediği, 4'ünün inkar tepkileri gösterdiği, 13'ünün aşırı koruyuculuk tepkileri ortaya koyduğu, 16'sının da gizli ya da kılık değiştirmiş istememe tepkisi yaptığı bulunmuştur. Ayrıca Summers, ana babaların bu değişik tepki ve tutumlarının kör çocuklarında şu kişilik ve davranış özelliklerinin gelişmesine yol açtığını ileri sürmektedir. A. Sağlıklı ödünleyici çabalarla körlüğün yaratabileceği engelleri aşmaya uğraşmak. Bu türden tepkileri 7 kör öğrencinin benimsediği görülmüştür. B. Aşırı ve abartılmış ödünleme çabalarına girişmek. Bu tepkiyi 7 kişi benimsemiştir. C. İnkar tepkilerini benimseyenler 6 kişi olmuştur. Bu durumda olanlar eğitimleri ve meslek seçimi gibi konularda körlüğün yarattığı gerçek kısıtlamaları da dikkate almaya yanaşmamaktadır. Ç. Savunma tepkisini benimseyenler 14 kişidir. Bunlar yetersizlik ve başarısızlıkları için sebep uydurma ve suçu üstünden atma mekanizmalarını sık sık kullanmaktadır. D. kaçma tepkileri 9 denekte görülmüştür. Bunlar sakatlıkları ve çevrelerinin öteki gerçeklerinden anlıksal ve duygusal açıdan kaçıp fantazilere sığınmaktadır. Bu el ise kör ve az gören denekler üzerinde ana baba tutumlarıyla atletik etkenliklerdeki yeterlik arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmıştır. Sağladığı sonuçlara göre atletik yarışmalarda aşırı derecede korunan gençler, ihmal edilip kendi haline bırakılanlardan daha yetersiz sonuçlar elde edebilmiştir. Bu da aşırı korumanın hareket özgürlüğünü engelleyen nedenlerden birisi olduğunu işaret etmektedir. Duyularda ödünleme görüşü. Bazı kimseler bugün bile kaybedilen bir duyu veya organın eksikliğini ödünlemek için sağlam kalan duyu ve organların doğal olandan fazla güçlenip geliştiğine inanmaktadırlar. Bunlara göre gözlerini kaybeden bir insanın işitme ve dokunma duyuları, eksiği kapatacak biçimde normaldekinden daha güçlü bir duruma gelmektedir. Bu inanç, bilimsel bulgulara dayanmaktan çok mitolojik inanlar ve gelişigüzel gözlemlerin ürünüdür. Çünkü bu görüş ileri sürülmek istenen, örneğin körlerde sakatlıkları yüzünden işitme, dokunma, koklama ve sağlam kalan sinir merkezlerinin nicelik açısından düzgün olandan fazla uyaran alıp beyin merkezlerine götürecek biçimde gelişmiş ya da çoğalmış olmaları olasılığıdır. Sakatlarla sağlamlar arasında bu gibi bedensel ve fizyolojik ayrıcalıkların varlığını ortaya koyacak araştırmalar yapılmamıştır. Sadece bu duyuların görevleri üzerinde ruh bilimsel bazı deneyler yapılmışsa da bunlar da kesin olarak bu görüşü destekleyecek nitelikte değildir. Hanselmann, körlerle görenlerin ısı algıları üzerinde yaptığı karşılaştırmalı bir deneyde bazı ayrıcalıklar bulduğunu ileri sürmektedir. Deneyinde birisi oda ısısında, ikincisi içine konan buzlarla soğutulmuş, üçüncüsü de 50 santigrat ısıdan aşağı düşürülmeyen 3 silindiri yerden 2 metre kadar yükseklikte gerilen teller üzerinde hareket ettiren Hanselmann, kör ve gören deneklerin alınlarındaki sinir uçlarıyla silindirlerin yaklaştıklarını ne kadar yakından ayırt edebileceklerini bulmaya uğraşmıştır. Ona göre iki kümenin sağladığı ortalama sonuçlar şunlardır. Oda ısısındaki silindiri görenler 1-3 santimetreden ayırt edebilmiştir. Körler ise 7-16 santimetreden ayırt etmişlerdir. Isıtılmış silindiri görenler 9-27 santimetreden, körler ise 24-41 santimetreden ayırt etmişlerdir. Soğutulmuş silindiri görenler 2-6 santimetreden, körler ise 16-18 santimetreden ayırt etmeyi başarmışlardır. Bu deneyde her ne kadar körlerle görenlerin ısı duyarlılığı arasında anlamlı bir ayrıcalık görülüyorsa da ne bu ayrıcalıklar ödünleme fikrini destekleyecek kadar büyüktür ne de Hanselmann deneyinde olduğu gibi küçük örneklemler üzerinde yapılan tek bir deneyden böyle bir genelleme yapılabilir. Bundan başka Almanya'da V. Stern, T. Heller ve Birleşik Amerika'da Hayes'in körlerle görenlerin dokunma duyularının göreli duyarlılığı üzerinde yaptıkları deneyler Hanselmann'ın bulgularını destekleyecek nitelikte değildir. Bu deneylerde iki ucunda iğne bulunan bir pergel kullanılmıştır. Bu iki iğne ucu belirli bir açıyla körlerle görenlerin parmak uçları, dudak, alın, yanak ve bedenlerinin çeşitli bölümlerine dokundurulmuştur. Denekler her iki noktanın dokunuşunu ayrı ayrı algıladıkları sürece haber verecekler ve deneyin ikinci bölümünde bu açı belirli bir oranda daraltılacaktır. Böylece her iki uç tek bir batma halinde duyuluncaya kadar denemeye devam edilecektir. Bu deneyin sonucunda eğer körler bir küme olarak iki ucun baskısını ayrı ayrı olarak görenlerden daha dar bir açıda algılayabilselerdi, hem dokunma uyarımlarını alan sinir uçlarının onlarda daha sık olduğunu, hem de bu uçların daha gelişmiş olduğu sonucuna varılabilirdi. Halbuki böyle bir ayrıcalık bulunamamıştır. Bundan başka Dr. Merry'nin Boston Perkins Körler Okulu öğrencileriyle aynı yaş ve zeka durumunda olan gözlü kontrol deneklerine Sichon müzik yetenek testlerini uygulaması sonunda gerek işitme duyarlılığı ve gerekse ritim ve melodi yeteneklerinde hiçbir ayrıcalık göstermediklerini, hatta körlerin sağladığı sonuçların görenlerinkinden biraz daha düşük olduğu ortaya konmuştur. Bu gereliği denemeye katılan kör deneklerde körlükten başka işitme bozukluğu gibi öteki ek özürlerin de bulunabilmesi olasılığıyla açıklamak mümkündür. Sonra bütün bu dokunulan noktalarda körlerin biraz daha elverişli bir sonuç elde edebildikleri kabul edilse bile, bunu ilgili sinir merkezlerinin güçlenmiş olmasından mı, öteki duyum boyutlarıyla olan zorunlu yaşantı ve öğrenme üstünlüğünden ileri geldiğini ayırt etmek gerekir. Bugünkü durumda eğitim açısından en uygun tutum, körlerin bu konuda hiçbir üstünlüğü bulunmadığını kabul ederek sağlam kalan duyu organlarını doğal güçlerinin sınırı içinde en iyi biçimde geliştirmeye uğraşmaktan ibarettir. Duyuların birbirinin yerini alması. Bazıları körlerin dokunma duyusu yoluyla renkleri ayırt edebildiklerini ileri sürmüşlerdir. Hatta bu düşünceye bilimsel bir kılık verme çabasını gösterenler de olmuştur. 1918'de Fransa'da J. Romans, körlerin uzaktan kendilerine gösterilen anahtar, kalem gibi küçük nesneleri hiç görme güçleri olmadığı halde ayırt edebildiklerini bir deney sonunda bulduğunu ileri sürmüş ve bunu retina dışı görme ile açıklamaya kalkmıştır. Kör ve gören aydınlar arasında bile gözün dışında beden yüzeyinde görme merkezleri olabileceğine inananlara da rastlanıyor. Hatta kendilerinde böyle bir gücün varlığını ileri sürerek ilgi çekmeye uğraşanlara da rastlanmıştır. Bunu sakatlıklarının yarattığı ödünleyici bir hülya olarak yorumlamak mümkündür. 20. yüzyıl başlarında Paris'te genç bir kör kızda parmaklarıyla renkleri ayırt etmeyi başardığını ileri sürmüş ve yapılan deneyde gerçekten bunu başarmıştır. Fakat bir süre sonra bu olağanüstü olayı açıklayabilmek mümkün olmuştur. Yapılan etraflı incelemeler sonunda bu kızın gerçek bir körlükten değil, organik nedeni bulunmayan ve isterik nedenlerin doğurduğu ruhsal bir körlüğü bulunduğu ortaya çıkmıştır. Yani bu kız gerçekten görme gücünden yoksun değildi. Patolojik bazı nedenlerle kör olduğunu inanmış bulunuyordu. Gerçekten duyuların görev ve özellikleriyle ilgili ilkeler böyle bir olayın imkansızlığını açıkça göstermektedir. Her duyu bir uyaranla karşılaşınca ancak algısal özelliğinin sınırı içinde tepki yapabilir. Başka bir deyişle kulağın yapı ve işleyişi ancak ses uyaranlarını algılamaya elverişlidir. Kulağa ışık, ısı ya da baskı cinsinden bir uyaran uygulanırsa bunları ancak titreşim biçimindeki duyumlar olarak algılayabilir. Göz her tür uyarana ancak ışık tepkisi, burunsa koku algısı ile karşılık verir. Dokunma duyusu ise basınç, ısı gibi uyaranları almaya güçlüdür. Böylece parmaklara gözün ödevini yaptırmaya kalkmak gerçekten uzak bir durum olur. Kısaca tekrarlamak gerekirse, körlerin eğitiminde göz önünde tutulması gereken nokta şudur. Bunların eğitim ve öğretimleri hiçbir biçimde var olmayan hayali bir takım güç ve yeteneklerin geliştirilmesi amacına yöneltilmemelidir. Onların uygun eğitim ve öğretimleri ancak sakatlıklarının doğurduğu güçlükleri tanıyıp onlara benimseterek sağlam kalan duyu ve yeteneklerinden yararlanmakla başarılabilir. Körlüğün ruhsal etkileri. Körlüğün ruhsal gelişim üzerindeki etkilerini inceleyenler birbirinden farklı iki görüş ileri sürmektedir. Daha çok atomik, mekanik bir ruh bilim anlayışına dayanan birinci görüş, körlüğü yalnız fizyolojik bir olay saymakta gerek bu ve gerekse öteki duyu organı sakatlıklarının ruhsal gelişim üzerinde önemli bir etkisi olamayacağını, bunların ancak görmeye dayanan tasarım ve kavramlardan yoksun kalabileceklerini ileri sürüyorlar. Ruhsal hayatımızı bir takım bölümlere ayırıp bunları birbirinden bağımsız süreçler olarak kavrayan bu görüş, insanın beden ve ruhunu bir bütünlük olarak gören ruh bilim görüşüne uygun düşmemektedir. Anlık, coşku ve isten bağımsız süreçler olarak değil, en yalın ruhsal etkinliklerde bile birbirine bağlı, karşılıklı etkileşimle işlerler. Duyu organlarımız yoluyla sağlanan her algı, bellekteki eski yaşam ve bilgilerle bağlantılar kurarak anlam kazanır. Her anlamsa eski ve ilgili yaşantılarımıza bağlı duygu renklerine bürünür ve aynı zamanda içimizde iş, istek ve teşebbüslerini harekete getirir. Kısacası, en önemsiz bir olay bile iç hayatımızda havuza düşen bir yaprak gibi çeşitli yankılar doğurur. Durum böyle olunca göz gibi çok önemli bir organın eksikliği elbette bireyin ruhsal gelişim üzerinde bazı etkiler yapacaktır. Özellikle bu duyudan doğuştan beri kör olanlarda dış dünya ile olan ilişkiler sadece öteki duyu kanallarına bağlı kalmıştır. Bunların çevrelerindeki varlıkların biçimi, uzay ve uzaysal ilişkileri yansıtan tasarımlar konusunda bazı engellerle karşılaşacağı meydandadır. Körler biçim uzay ve uzay ilişkilerin öncelikle dokunma ve devim duyusuyla sağlar. İşitme, koklamada bazı yönlerde yardımcı olabilir. Elle tutulacak ya da yoklanacak kadar ufak olan nesne ve varlıklarla ilgili tasarımlar sağlamakta parmak uçları ve avuçla el ve kol hareketleri birinci derecede rol oynar. Fakat bu yoldan yoklanan nesne ya da varlığın her yerini ayrı ayrı yoklayabilmek zaman aldığından, parmak ucuyla belirli noktalardan sağlanan duyumlar arasında kalan boşluklar surrogat denilen hayali tasarımlarla doldurulur. Buna karşılık yapı ya da iri canlıların biçimiyle karmaşık ve çeşitli varlık ve nesnelerin bir arada bulunduğu durumları algılamakta daha fazla zorlukla karşılaşılır. Bunlar dokunma ve hareketle yeterli biçimde kapsamak mümkün olmadığı için küçültülmüş modellerinin yoklanması yoluna gidilmek gerekir. Bunun da gerçek görünümü ne kadar yansıtacağı tartışılabilir. Kısacası görme gücünü yitiren kişinin içinde yaşamak zorunda kaldığı dünya gören birisine göre çok sınırlı ve fakirleşmiş bir ortamdır. Körlüğün yarattığı ikinci önemli sorun olan hareket özgürlüğünün geniş çapta kısıtlanması da bu fakirliği bütün artırır. Viyana Yahudi Körler Enstitüsü'nde Dr. Löwenfeld'in kör çocukların dokunma duyusu ile elde ettikleri biçim tasarımlarının içerik etkiler altında kaldığını gösteren denemesi ilginçtir. Hamal, öğretmen, çocuk gibi çeşitli tip insanları elleriyle incelettikten sonra plastelinle benzerlerini yapmalarını kör öğrencilerden isteyen Dr. Löwenfeld, yapılan modellerin elle incelenen asıllarından çok öğrencilerin kafasında bu tiplerle ilgili olarak geliştirmiş oldukları tasarımların etkisi altında kaldığını belirtmektedir. İşitme duyusu birçok durumlarda ancak yardımcı rol oynayabilmekte, kavramların gelişmesinde etkili olduğu zamanlarda da soyut nitelikte olmaktadır. Benlik kavramı. Benlik kavramının gelişmesinde bedensel ve ruhsal özelliklerimizin etkisi vardır. Kişinin önce kendi sakatlığına bir uyum sağlaması gerekir. Hele bu körlük gibi güvenlik ve özgürlüğü iyice kısıtlayan bir eksik olunca kişinin benlik gelişiminde önemli bir yer tutacaktır. Böylece körün sakatlığına karşı geliştireceği tutum, duygu ve anlayış kişilik uyumunun biçimlenmesinde önemli etkiler yapabilir. Öte yandan, yukarıdaki araştırma sonuçlarının da belirttiği gibi bu sakatlık içinde yaşanılan ortamın ilgisiz kalabileceği bir durum da değildir. Gerek yakın aile çevresinde, gerekse geniş anlamıyla çevrede bu durumda olan kişilere karşı çoğu olumsuz sayılabilecek tutum ve tepkiler yaygın bulunmaktadır. Bu inanç, tutum ve tepkilerde tabii kör kişinin benlik anlayışının oluşup gelişmesine etki yapan başka bir faktördür. Bu yüzden körlüğü gelişim ve uyum üzerinde etkisi olmayan biyolojik bir görüntü saymaya imkan yoktur. Bu tutumun karşıtı olan tutumsa körleri, ruhsal özellikleri düzgünlülerden tamamen ayrıksı bir varlıkmış gibi düşünmektedir. Körlüğün gelişim ve uyum üzerinde özel bazı etkileri olmakla beraber bunlar, herkeste başka nedenlerle de ortaya çıkabilen belirtilerdir. Duygusal bunalım, aşağılık, güvensizlik duyguları başkalarında da körlük dışındaki nedenlerle gelişebilmektedir. Öte yandan, anadan doğma körlerin bile bedensel ve ruhsal gelişimlerinin dayandığı temel yasa ve ilkeler görenlerinkinden farklı değildir. Düşünce, duygu, engellenme ve güdülenme gibi ruhsal süreçlerde herhangi bir ayrılık göstermezler. Bu yüzden onları normal çoğunluktan tamamen farklıymış gibi düşünmek de yanlış olur. Körlüğün anlık gelişim üzerindeki etkileri. Diderot'un gününden beri körlüğün anlık ve gelişim üzerindeki etkileri hakkında birçok tahminler ileri sürülmüştür. Bunlar öncelik kuramsal nitelikte olduğundan ayrıntılarını inmeye lüzum ve ihtiyaç yoktur. Yalnız körlüğün doğal zeka üzerinde ne gibi etkileri olabileceğini ancak nesnel araçlar ve incelemelerle kestirebilmek mümkün olacağından bu konuda zeka ölçeklerinin gelişmesiyle bir fikir edinmek mümkün olmuştur. Bu ölçeklerin zekayı ölçmekteki yeterliği açısından çeşitli eleştirilere konu olduğu muhakkaktır. Bu eleştirilerin haklı olduğu yanlar vardır ve sürekli gelişme ihtiyaçları olduğu da inkar edilemez. Bununla beraber herhangi bir birey ya da çocuk kümesini kendi yaşlarındaki çocuklar için belirlenmiş ölçülere vurarak kıyaslama açısından bunlardan daha iyi ve güvenilir bir araç yoktur. Bu kıyaslama olanağı da bizi birey ve kümenin yeteneği üzerinde gelişigüzel gözlemler yoluyla yargı ileri sürmekten daha güvenilir sonuçlar sağlamamıza yarayacaktır. Bu ölçeklerin yeterliği ve değerleri üzerinde durmak esas konumuzun dışında kaldığı için üzerinde daha fazla durmaya ihtiyaç yoktur. İlk kez 1901'de Binet kafatası ölçülerinden zeka durumu arasında herhangi bir ilişki olup olmadığını araştırırken kör ve sağır çocukların da kafataslarını ölçmüştür. 1914'te Birleşik Amerika'da R.B. Irving ile birlikte Dr. H. Goddard, Binet'in Paris okullarındaki geri çocukları ayırt etmek için geliştirdiği zeka ölçeğini körlere uygulanabilir duruma getirmeye teşebbüs etmişlerdir. Irving ve Goddard bu ölçekte yalnız göze hitap eden soruları çıkarmışlar ve geriye kalan sorunları da körlerin gelişiminin ağır olacağını düşünerek farklı yaşlara göre düzenleyip onları uygulamaya girişmişlerdir. Fakat bu deneyden iyi sonuç alınamamıştır. Çünkü göze göre hazırlanmış sorunlar çıkarılınca geriye çok az sorun kalmıştır. Bunlar üzerinde de gerekli normlar bulunmadığı için gelişigüzel yaşlara dağıtılmış bulunuyordu. 1915'te Thomas Hayes Ohio Körler Okulu'ndaki öğrenciler üzerinde bir araştırma yapmıştır. Hayes de Binet ölçeğinin görme gücüne göre düzenlenen sorunlarını ayırmıştır. Fakat geriye kalan sorunların yaş düzeyini değiştirmemiş ve atılan görsel sorunların yerine dokunma duyusuna dayanan sorunlar eklemiştir. Örneğin güzel ve çirkini ayırmak için kullanılan estetik ayırım resimleri yerine kadife ve çuha gibi farklı iki kumaş parçasının kıyaslanması konmuştur. Hayes araştırmasında doğuştan körlerle görme gücünü sonradan yitirenler arasında önemli farklılıklar bulunduğunu inandığı ve ancak birinci grubun gerçek kör sayılabileceği kanısında olduğundan testi 24 doğma kör denek üzerinde standartlaştırmaya çalışmıştır. Bu noktada standartlaştırma kümesinin çok küçük olduğunu belirtmek gerekir. Hayes araştırmasının sonunda kör çocukların oryantasyon sorunlarında görenlerden düşük sonuçlar sağladıklarını, buna karşılık bellek testlerinde daha üstün olduklarını söylemektedir. Doğma kör standartlaştırma kümesi ile sakatlığı olmayanlar arasında zeka gelişimi yönünden önemli hiçbir farkın bulunmadığı sonucuna varmıştır. İngiltere'de Dr. V. Drummond 96 kör deneye uyguladığı test sonuçlarını, aynı yaşlardaki gözleri bağlı 88 çocuğun elde ettiği sonuçlarla kıyaslamıştır. Drummond'da Hayes gibi doğma körlerle gözlerini sonradan yitiren ya da görme artığı olanlar arasında anlıksal gelişim açısından önemli farklar bulunması gerektiğini işaret etmiştir. 1919'da Boston Perkins Okulu ile Philadelphia Körler Okulu Dr. Hayes'in başkanlığı altında ruhsal araştırma bölümlerini kurmuşlar ve zeka testlerinin körler için gereği gibi geliştirilmesine girişmişlerdir. Dr. Hayes, Terman'ın Binet ölçeğinden Amerikan çocuklar için geliştirdiği ölçeğe esas olarak kalmıştır. Buradaki görsel sorunlar yerine dokunmayla çözülecek sorunlar koyduktan başka, sorunların yaşlara göre dağılımında değişiklik yapmamıştır. Böylece körlerin sağlayacakları sonuçları görenlere öz normlarla kıyaslamak mümkün olabileceğini ileri sürmüştür. Hey, standartizasyon işinde görme gücünün yitirdiği yaşla görme artını önem vermemiş ve teknik açıdan kör sayılacak bütün çocukları denek olarak almıştır. 1930'da yayınlanan geliştirilmiş ölçek 1923 ölçeğine göre daha yeterlidir. 1923 ölçeğinde her yaş basamağı için 6 sorun bulunmadığı halde 1930 ölçeğinde başka kaynaklar da kullanılarak her yaş için 6 sorunluk bir küme sağlanmıştır. Hayes geliştirdiği bu ölçeği Birleşik Amerika'daki 17 okuldaki 2372 kör öğrencisine uygulamıştır. Hayes'in uygulama kümesinde bulunanlar da daha önceki araştırmalarda olduğu gibi doğal kör, avantajlı kör ayrımı yapılmamıştır. Örneklem körlük tanımı içine giren bütün adayları kapsamıştır. Hayes'in bu etraflı uygulamasından sağladığı sonuçları şöylece özetlemek mümkündür. A. Kör küme söz konusu ölçek üzerinde 98.8 ZB'lik bir ortalama sağlamıştır. Ortalama zeka bu 17 okulda 108.1 ile 92 ZB arasında değişkenlik göstermiştir. Bunlarda söz konusu olan standart kayma ise 15.24 ile 22.62 arasındadır. Kümenin tümü içinden %10.3'ünün 120 ve daha yukarı ZB'ye sahip oldukları görülmüştür. Buna karşılık %9.2'si de 70 ZB ve daha aşağısına düşmüştür. Daha sonraları Hayes-Binet ve Weitzler belli ve ölçekleriyle yapılan araştırmalarda bu genel sonuçları desteklemiştir. Yalnız sonraki araştırmalar körler arasında ortalama zekalılar arasına girenlerin oranının görenler için benimsenen %58.7 oranından düşük olduğunu göstermiştir. Buna karşılık ortalamanın üstündeki zeka grubuna girenlerin oranca körlerde biraz daha yüksek olduğu, öte yandan zekaca geri sayılan kategorinin ise görenlere oranla hayli yüksek olduğu bulunmuştur. B. Hayes incelemesinde doğal körlerle avantajlı körler arasında anlıksal güç dağılımı açısından bir fark olup olmadığını incelemiştir. Sağladığı sonuçlara göre körlüğün baş gösterdiği yaşla zeka durumu arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır. C. Körler genellikle kelime dağarcığı testinde görenler için söz konusu olan normların altına düşmüştür. Son çeyrek yüzyıl içinde Hayes-Binet ölçeğine yeterlik açısından bazı eleştiriler yöneltilmiştir. Özellikle aşağı yaş gruplarıyla 14 yaş ve daha yukarısında bulunan test sorunları ile ilgili normların tespitinde kullanılan denek sayısının çok düşük olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu yüzden de o yaşlar için testlerin geçerlik ve güvenirliğinin tartışma konusu yapılabileceği belirtilmektedir. Bu nedenlerle de son zamanlardaki araştırmalarda Hayes ölçeğinden çok onun bazı yetersizliklerini karşılayabilen Weitzler belli ve ölçeğinin kullanılması tercih edilmektedir. Bundan başka Illinois Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Newland, öncelikle dokunma duyusuna dayanan ve çeşitli geometrik biçimlerin birbirinden ayırt edilip kümelendirilmesi esasına dayanan yeni bir test geliştirmiştir. Bu araçla da bazı araştırmalar yapılmaktadır. Körlüğün anlık gelişimi üzerindeki etkilerini araştırmak için daha yeterli araçlara ve daha kontrollü deneylere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Hayes'in sağladığı sonuçlar arasında yetenekçe ortanın üstünde olduğu belirtilen grubun görenlerden oranca biraz daha yüksek oluşunun nedenlerini kestirebilmek kolay değildir. Fakat zekaca geri olanların nispetinin oldukça yüksek oluşunu yorumlamak kolaydır. Doğrudan doğruya göze musallat olan ve başka alanda ihtilat yaratmayan körlük nedenlerinden birçoğu önlenebilmiştir.